Ayrım 12. Ama 304. gece olunca demiş ki, feryatlarıma kulak asmadan çekip gittiler. Bu yeraltı mevkiinin pis kokusu beni hemen burnumu tıkamak zorunda bıraktı. Ama bu benim yukarılardan sızan ışık sayesinde içi eski yeni cesetlerle dolu bu ölüm mağarasını incelememe engel olmadı. Burası çok geniş bir yerdi ve bakışımın derinliğini kavrayamayacağı kadar uzaklara yayıyordu. O zaman kendimi yere attım ve ağlayarak, "Sen bu bahtsızlığı çekmeye layıksın ey ruhu doyumsuz Simbat. Ve sonra sanki bu kentte bir kadınla evlenme zorunluluğun var mıydı? Keşke Elmaslar Vadisi'nde ölseydin ya da yamyamlar seni yeseydiler. Denizde felakete uğradığın seferlerden birinde ölsen bu korkunç ölüme mahkum edilmenden çok daha iyi olurdu," diye kendi kendime hayıflandım. Ve orada başıma, karnıma ve her yanıma şiddetli yumruklar indirdim. Yine de açlık ve susuzluk duyunca ölümü açlığa yeğleyecek yerde üzerime iple bağlanmış olan su testisini ve ekmekleri çözdüm. Gelecek günleri de düşünerek tutumlulukla yiyip içtim. Böylece bu çukurun dayanılmaz kokusuna burnum alışmış olarak ve üzerinde bulunan kemikleri kaldırıp toprak üzerinde bir köşede uyuyarak birkaç gün geçirdim. Ama çok geçmeden susuz ekmeksiz kalacağım anın yaklaşmakta olduğunu anladım. Ve sonunda bu an geldi. O zaman kesin bir umutsuzluğa kapılarak iman tazeledim ve gözlerimi kapatarak ölümün gelmesini beklemekteydim ki birdenbire başımın üzerindeki çukurun kapağının açıldığını ve tabutuna konmuş bir erkek ölünün ardından da bir testi su ve 7 somunla birlikte eşinin indirildiğini gördüm. Sonra da yukarıdaki adamların hiç gürültü yapmadan yeniden çukurun ağzını kapatmalarını bekledim. Elime büyük bir ölü kemiği aldım ve bir sıçrayışta kadının yanına ulaşarak tek vuruşta onu öldürdüm. Ve ölümünden güven duymak için bütün gücümle bir daha vurdum. O zaman üzerindeki testiyle 7 somunu aldım. Böylece beni birkaç gün daha yaşatacak azığı sağlamış oldum. Bu sürenin bitiminde çukurun ağzı yeniden açıldı. Bu kez ölen bir kadın ile bir erkek aşağı sarkıtıldı. Can değerli olduğu için yaşam uğruna erkeği öldürerek somunlarını ve suyunu almakta kusur etmedim. Ve böylece canlı olarak gömülen kişileri öldürerek ve üzerinden azığını çalarak epeyce bir süre daha yaşadım. Günlerden bir gün her zamanki yerimde uyurken alışık olmadığım bir gürültüyle sıçrayarak uyandım. Bu sanki bir insan soluması ve bir adam sesiydi. Ayağa kalkıp diri gömülenleri öldürmek için kullandığım o kemiği elime aldım ve gürültünün geldiğini sandığım yöne doğru yollandım. Kuvvetle soluyarak kaçan bir varlığı şöyle böyle gördüğümü sandım. Bunun üzerine elimdeki kemikle silahlanmış olarak uzun süre onu kovaladım. Ve karanlıkta her adımda ölülerin kemikleri üzerinde sendeleyerek ardından koşup durdum. O sırada birdenbire tam karşımda mağaranın dibinde bazen yanan bazen sönen bir yıldız gördüğümü sandım. O doğrultuda yürümeyi sürdürdüm. İlerledikçe yıldızın büyüdüğünü ve genişlediğini görüyordum. Ama bunun dışarıya çıkmamı sağlayacak bir açık kapı olduğunu asla düşünemiyordum. Ve kendi kendime burası herhalde adamların cesetleri indirdikleri bir başka kuyu ağzı olacak diyordum. Oysa bir hayvandan başka bir şey olmayan kovaladığım varlık bu atılım yaparak bu çıkış yerinden sıçrayarak geçince çok heyecanlandım. O zaman bu deliğin hayvanların gelip mağaradaki ölülerin bedenlerini yemek için girip çıktıkları bir yarık olduğunu anladım. Ben de hayvanın arkasından sıçrayarak kendimi birdenbire göğün altında bir açıklıkta buldum. Bunu görünce kurtuluşumdan dolayı dizüstü gelerek Tanrı'ya şükrettim ve ruhumu yatıştırarak sakinleştim. Bu durumda yöremi inceledim ve deniz kıyısında bir dağın eteğinde bulunduğumu anladım. Ve bu dağın kentle hiçbir ulaşım olanağı bulunmadığını da fark ettim. Dağa çıkmaya çalıştım ama başaramadım. O zaman açlıktan ölmemek için söz konusu delikten yeniden mağaraya döndüm, gidip su ve ekmek aldım ve bunlarla beslenmek üzere yeniden gök kubbenin altına döndüm. Ve burada ölüler arasında kaldığım zamankinden daha fazla iştahlı olduğumu gördüm. Böylece her gün gidip diri diri gömülenleri öldürerek mağaradan ekmek ve su getirdim. Sonra aklıma ölülerin üzerindeki bütün ziynetleri, elmasları, bilezikleri, gerdanlıkları, incileri, yakutları, işlenmiş madenleri, değerli kumaşları ve tüm altın ve gümüş eşyayı toplama fikri geldi. Ve bir gün tüm bu ziynetlerle birlikte kurtulma umudu içinde ganimetimi deniz kıyısına taşıdım. Ve her şey hazır olsun diye mağarada bulunan kadın ve erkeklerin giysileri ya da kumaşlarıyla bunları iyice sarıp sarmalayarak denk haline getirdim. Bir gün denizin kıyısında oturmuş başıma gelenleri ve o günkü durumumu düşünürken dağın yakınından bir geminin geçtiğini gördüm. Çabucak ayağa kalktım, sarığımın tülbentini çözüp sallamaya, sıçrayarak ve bağırarak kıyıda koşmaya başladım. Tanrı'nın lütfuyla gemidekiler benim işaretlerimi gördüler ve gelip beni almak ve geminin güvertesine çıkarmak için bir kayık indirdiler. Beni birlikte alıp hazırladığım denklerle de ilgilendiler. Geminin güvertesine çıkınca kaptan yanıma yaklaştı ve bana, "Sen kimsin? Yöreden uzun süredir gemiyle geçtiğim ve hiçbir insan varlığına rastlamadığım halde nasıl oldu da seni bu dağın eteğinde buldum?" dedi. Kendisine, "Efendim, ben bu ülkelerin yabancısı, zavallı bir tacirim. Mallarımı bu kıyıda batan büyük bir gemiye yüklemiştim. Ve tüm arkadaşlarım içinde sadece ben, Tanrı'nın yardımıyla ve cesaretim ve dayanıklılığım sayesinde boğulmaktan kurtulabildim. Ve kendimle birlikte gemi parçalandığı zaman elime geçirebildiğim büyük bir tahta parçasına yükleyerek mallarımı da kurtarabildim. Tanrı benim açlıktan ve susuzluktan ölmemi istememiş olacak ki, talihin bir lütfu olarak geminize rastladım," diye yanıt verdim. Ama kaptana evlenmem ve canlı canlı gömülmem konusundaki gerçeği, gemide neredeyse kurbanı olacağım o korkunç adetin hüküm sürdüğü bir ülkeden yolcu bulunabilir korkusuyla söylemekten çekinerek kaptana sadece bu kadar açıklamada bulundum. Ve kaptanla olan konuşmamı bitirince yüklerden birinden çok değerli, güzel bir eşya çıkararak yolculuğum boyunca beni gereğince gözetmesi için kendisine armağan olarak sundum. Ama kaptan ilgisizlikle armağanımı kabul etmek istemedi ve bana iyiliksever bir edayla, "İyi bir harekette bulunmanın karşılığında armağan almak gibi adetim yok. Denizden kurtardığımız ilk kişi sen değilsin. Başka kazaya uğrayanları da Allah rızası için kurtardık ve ülkelerine götürdük. Bizi ödemede bulunmalarını istemediğimiz gibi çoğu zaman her şeylerini yitirdiklerinden kendilerine karşılıksız olarak yiyecek içecek sağladık ve giyilecek eşya verdik. Ve bunu her zaman Allah rızası için yaptık. Ve adam adama insanlık adına yardımda bulunursa Tanrı hoşnut olur diye düşündük," dedi. Bu sözleri duyunca kaptana teşekkür ettim ve ona uzun ömürler diledim. O da yelkenlerin açılmasını buyurdu ve gemiyi yola çıkardı. Günler boyunca adadan adaya, denizden denize geçerek gemide yolculuğu sürdürdük. Bu sırada rahatça uzanarak geçirdiğim garip serüvenleri düşündüm ve kendi kendime, "Gerçekten bütün bu felaketleri yaşadım mı, yoksa rüya mı gördüm?" diye sordum. Hatta bazen ölü eşimle yeraltı mağarasında geçirdiğim günleri düşünerek korkudan çıldıracak gibi oldum. Ama sonunda Yüce Tanrı'nın gücüyle sağlıklı olarak Basra'ya ulaştık. Oradan da birkaç gün iyileştikten sonra Bağdat'a geldik. O zaman ben de yanımda sonsuz servetlerle kendi mahallemin yolunu tuttum ve evime ulaştım. Orada anama, babama ve dostlarıma kavuştum. Onlar da benim dönüşümü şenliklerle ve sağ salim döndüğüm için sonsuz sevinç duyarak kutladılar. Ben de özenle servetimi dolaplara yerleştirdim. Dost ve tanıdıklarıma da büyük bağışlarda bulunmayı unutmadım. O zamandan sonra da hoşça vakit geçireceğim kimselerle birlikte tüm eğlencelerden ve tüm zevklerden nasip olmaktan geri kalmadım. Ama bütün bu anlattıklarım size, Allah isterse yarın anlatacaklarımla kıyaslanınca gerçekten hiçbir şey değildir. İşte Sinbad o gün böyle konuşmuş ve hamala 100 altın vermekte de kusur etmemiş ve orada bulunan hatırı sayılır kişilerle birlikte onu da yemeğe çağırmış. Sonra herkes duyduklarına hayran kalarak evine dönmüş. Hamal Sinbad'a gelince, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 306. gece olunca demiş ki, Hamal Sinbad'a gelince o da evine ulaşmış ve orada bütün gece duyduğu şaşırtıcı öyküyü düşünmüş. Ve ertesi gün gemici Sinbad'ın evine gittiğinde hala ev sahibinin gömülüşü öyküsünün etkisi altındaymış. Ama sofra örtüsü çoktan serilmiş bulunduğundan ötekilerle birlikte sofraya oturmuş ve yiyip içerek Tanrı'ya şükürler etmiş. Bunu izleyerek genel sessizliğin ortasında gemici Sinbad'ın anlattığı şu öyküyü dinlemişler. 5. Gezi. Sinbad, "Bilin ki dostlarım," diye söze başlamış ve sözünü şöyle sürdürmüş. 4. gezimden dönüşümden sonra neşe içinde zevklere ve eğlencelere daldım. Öyle ki kısa sürede geçmiş acılarımı unuttum ve olağan dışı serüvenlerimin bana sağladığı hayranlık verici kazançlardan başka şey hatırlamaz oldum. Size insanoğlunun yaşadığı öteki ülkelere doğru yeni gezilere beni kışkırtan ruhumun isteklerine itaat etmekten asla kaçınmadığımı söylersem sakın şaşmayın. O zaman kalkıp satışı kolay, kazanç getirmekten yana güvenli ve verimli olduğunu bildiğim mallar satın aldım. Onları denk haline getirip yanıma alarak Basra'ya gittim. Orada rıhtımda gezinirken hoşuma giden yepyeni bir gemi gördüm ve hemen oracıkta satın aldım. Sonra da hizmetimde bulunmak üzere bir kaptanla tayfalar tuttum. Mallarımı sonradan hizmetimde bulunmak üzere kalacak kölelerle gemiye yüklettim. Yolcu olarak da yüzlerinden iyi kimseler olduğunu sezinlediğim, bana namusluca yolculuk bedellerini ödeyen kimi tacirler aldım. Böylece bu kez bir geminin sahibi olarak denizin sorunları hakkında edindiğim deneyimler sayesinde kaptana görüşlerimi aktararak yardımcı oldum. Yüreğimiz yeğeni ve sevinçli ve birbirimize hayırlı yolculuklar dileyerek Basra'dan ayrıldık. Yolculuğumuz da ılımlı bir deniz üzerinde uygun bir rüzgarla sürekli olarak istenen düzeyde ve mutlu geçti. Alışveriş için birçok iskeleye uğradıktan sonra bir gün oturulacak yere benzer, üstünde sadece beyaz bir kümbetin görüldüğü, insansız ve boş bir adaya yaklaştık. Ama ben bu beyaz kümbeti daha yakından inceleyince bunun bir rıh yumurtası olduğunu anladım. Bununla birlikte yolculara hiçbir şey söylemedim. Onlar da kıyıya çıkınca bu yumurtanın üstüne iri taşlar atmaktan başka yapacak daha tutarlı bir iş bulamamışlar. Sonunda da onu kırmışlar ve büyük bir şaşkınlıkla yumurtadan pek çok sıvı aktığını görmüşler. Birkaç saniye sonra da rıh yavrusu yumurtadan bir ayağını çıkarmış. Bunu görünce tacirler yumurtayı kırma işini sürdürmüşler. Sonra da gövdesini parçalayarak yavru rıhı öldürmüşler. Sonra da gelip bana serüvenlerini anlattılar. Söylediklerini işitince korkunun sınırlarına ulaştım ve onlara mahvolduk. Biraz sonra rıhın anası babası gelip bize saldırır ve de bizi gebertirler. Bundan dolayı bu adadan elden gelen hızla ayrılmamız gerek diye haykırdım. Ve hemen yelkenleri açtık ve rüzgarın yardımıyla enginlere açıldık. Bütün bu süre içinde tacirler rıhın etlerini kızarttılar. Ama daha bunları yemeye başlamak için zaman bile bulamadan güneşi tüm olarak maskeleyen iki iri bulutun belirdiğini gördük. Bu bulutlar biraz daha yakınımıza gelince bunların öldürülen yavrunun ana babası olan iki dev gövdeli rıhtan başka bir şey olmadıklarını anladık. Onların kanat çırpıp bir gök gürültüsünden de dehşetli haykırışlar kopardıklarını duyduk. Ve birdenbire tam tepemize ama epeyce yüksekte uçarak dikildiklerini gördük. Her biri pençelerinde bizim gemimiz kadar büyük birer kaya tutuyordu. Bunu görünce rıhların alacakları öcün sonunda yitip gideceğimizden hiçbir kuşkumuz kalmadı. Ve birdenbire rıhlardan biri göğün yücelerinden geminin üstüne pençesindeki taşı bıraktı. Ama kaptan çok deneyimliydi. Dümen kırarak bizi rotamızın dışına çıkardı ve taş gemiyi kıl payı sıyırarak denize gömüldü. Açtığı gedikten adeta denizin dibini gördük. Gemi de korkunç bir biçimde yükselip bir sulara batarak yeniden bir kez daha yükseldi. Ama aynı anda bahtımız ikinci rıhın ondan sakınmamıza zaman bulamadan pençesindeki kayayı üzerimize atmasını takdir etmiş olmalı ki kaya geminin art bölümüne düşerek dümen yekesini 20 parçaya ayırdı ve geminin yarısını da parçalayarak sulara gömdü. Birdenbire tacirler ve tayfaların kimileri ezildi, kimileri sulara gömüldüler. Ben sulara gömülenler arasındaydım. Ama birkaç saniye sonra değerli canımı kurtarmak içgüdüsüyle ölüme karşı savaşarak suyun yüzüne çıktım ve mutlu bir rastlantıyla batan geminin kalaslarından birine tutundum. Sonra gayret gösterip bu kalasın üzerine çıktım ve ayaklarımı kürek gibi kullanarak rüzgar ve akıntının etkisiyle artık yorgunluktan, açlıktan ve susuzluktan soluğum kesilmek üzereyken bir adaya ulaştım. Kendimi ilkin kumsala atarak orada ruhum ve bedenim dinlenip sakinleşinceye kadar bitkin halde bir saat kadar uzandım. Sonra ayağa kalkıp yöreyi tanımak üzere adada yürümeye başladım. Bu kez bahtım beni cennet bahçeleriyle kıyaslanabilecek güzellikte bir bahçeye ulaştırdığını anlamam için uzun boylu yol almama gerek kalmadı. Hayran gözlerimin önünde her yanda yıldızlı meyve ağaçları, akarçaylar, binbir cıvıltılı kuşlar ve şaşılası güzellikte çiçekler vardı. Ben de bu meyvelerden yemekten, bu suyu içmekten ve bu çiçekleri koklamaktan geri durmadım. Ve her şeyi olabildiğince yücelikte buldum. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 307. gece olunca demiş ki, ve her şeyi olabildiğince yücelikte buldum. Ve de bulunduğum yerden artık hiç kıpırdamadım ve akşama kadar yorgunluklarımdan sıyrılmaya çalıştım. Ama gece olunca kendimi bu adada, bu ağaçların ortasında yapayalnız buldum. Beni çevreleyen güzellik ve barış havasına karşın dayanılmaz bir korkuya düşmekten kendimi alamadım. Ve ancak bir gözümü kapayarak uyuyabildim ve uykum bu sessizlik ve yalnızlık içinde müthiş bir karabasana dönüştü. Sabahla birlikte daha sakin kalktım ve araştırmalarımı biraz daha ötelere doğru sürdürdüm. Böylece bir kaynağın suyunun döküldüğü bir gölete ulaştım. Bu göletin kıyısında ağaç yapraklarından oluşmuş büyük bir harmaniyeye bürünmüş olarak yaşlı, saygın bir kişinin hareketsiz oturmakta olduğunu gördüm. Ve içimden bu yaşlı kişi herhalde benden önce batan bir gemiden kurtularak bu adaya sığınan biri olmalı diye düşündüm. Yanına yaklaşarak selam verdim. O da hiçbir şey söylemeden sadece işaretle benim selamıma yanıt verdi. Kendisine, "Ey saygın şey, nasıl oluyor da böylesi bir yerde bulunuyorsun?" diye sordum. Bana hiçbir yanıt vermedi. Ancak başını kederle sallayarak, "Beni omuzlarına almanı ve şu çayı geçirmeni senden rica ediyorum. Öte yandaki meyveleri koparmak istiyorum." anlamında bir işaret yaptı. Bunu görünce, "Simbat, hiç koşkusuz şu yaşlı kişiye bu hizmeti sağlayarak hayırlı bir iş görmüş olursun." diye düşündüm ve eğilip bacaklarını göğsüme sallandırarak onu omuzlarıma aldım. O da baldırlarıyla boynumu, kollarıyla da başımı sıktı. Onu çayın öteki yakasına, bana gösterdiği yere kadar taşıdım. Sonra yeniden eğilerek, "Yavaşça sırtımdan in, ey saygın şeyh," dedim. Ama yerinden kıpırdamadı. Aksine boynumu bacaklarıyla daha çok sıktı ve tüm gücüyle omuzlarıma kenetlendi. Bunu görünce şaşkınlığın sınırına ulaştım. Ve büyük bir dikkatle ayaklarına baktım. Bunlar bana tıpkı bir öküzün ayağı gibi kara ve kıllı göründü ve beni çok korkuttu. Ve de birdenbire sonsuz bir korkunun pençesinde onu sırtımdan sıyırmak ve yere atmak istedim. Ama o zaman gırtlağımı öylesine kuvvetle sıktı ki beni yarı yarıya boğdu. Gözümün önünde dünya karardı. Bunun üzerine son bir gayret gösterdim. Ancak bu benim soluğumu yitirerek toprağa baygın düşmeme neden oldu. Bir süre geçtikten sonra kendime geldim ve baygınlığıma karşın yaşlı adamı hala sırtımda kenetlenmiş olarak buldum. Boğazından hava girsin diye sadece ayaklarını biraz aralamıştı. Soluk aldığımı görünce ayağa kalkmaya zorlamak için karnımı iki ayağıyla tepti. Duyduğum acı beni itaate zorladı. Ve o her zamankinden daha fazla sıkarak boynuma kenetlenirken ben de ayağa kalktım. Elleriyle ağaçların altına doğru ilerlememi işaret etti. Ve orada meyve toplamaya ve bunları yemeye koyuldu. Ona karşı koyduğumda ya da biraz hızlı yürüdüğümde beni itaate zorlayıp çok şiddetli tekmeler indiriyordu. O gün beni bir yük hayvanı gibi koşturarak omuzlarımda kaldı ve uyuyabilmek için de daima omuzlarımda kalarak benimle birlikte yere uzandı. Ve sabahleyin kendisini bir gün önceki gibi taşıtmak için karnıma vurduğu bir tekmeyle beni uyandırdı. Böylece kinetli olarak durup dinlenmeden gece gündüz omuzumda kaldı. Ve üzerimde olduğu halde her türlü sulu ya da katı ihtiyacını gördü. Tekmelerle, yumruklarla acımaksızın beni yürüttü. Aynı zamanda bir genç adamdan daha güçlü ve bir eşek sürücüsünden daha merhametsiz bu yaşlı adamın ruhumda uyandırdığı alçalmanın ve bedenimde yarattığı ıstırabın benzerini bütün ömrümce hiç duymadığını söyleyebilirim. Ondan kurtulmak için ne yapmam gerektiğini de kestiremiyordum. Ve beni merhamete sevk edip onu sırtıma almaya razı eden iyi duygularıma lanet edip duruyordum. Ve gerçekte o anda yüreğimin en derin arzusuyla ölmek istiyordum. Epeyce uzun bir süre bu berbat durumu sürdürmekteyken bir gün beni iri bal kabaklarının asılı bulunduğu bir ağacın altına doğru yönelttiği sırada aklıma bu yemişleri bir kap olarak kullanma fikri geldi. O zaman ağaçtan düşmüş bulunan büyücek bir bal kabağını alıp içini temizledim. Sonra gidip en güzel üzüm salkımlarını topladım ve iyice ezerek sularını ağzına kadar bunun içine doldurdum. Sonra ağzını daha önce kestiğim kapağıyla yeniden özenle kapattım ve güneşe bıraktım. Orada birkaç gün kaldı ve içindeki üzüm suları şaraba dönüştü. O zaman asma kabağını elime aldım, beni yeniden güçlendirecek ve yükün yorgunluğuna dayanmamı sağlayacak miktarda içtim. Ama kendimi sarhoşluğa kaptıracak kadar değil. Ve kendimi güçlenmiş ve büyük bir sevince kapılmış buldum. Öylesine ki ilk kez artık bana pek ağır gelmeyen sırtımdaki yükle atlayıp zıplamaya ve ağaçlar arasında şarkı söyleyerek raks etmeye başladım. Hatta tutturduğum raksın havasına uyarak ellerimi çırpıyor ve hançeremin olanca gücüyle gülüyordum. Yaşlı adam beni bu alışılmadık durumda görünce gücümün onu zahmetsizce taşıyacak kadar arttığını anladı ve işaretlerle bal kabağını kendisine vermemi istedi. Ben önce onun bu isteğine karşı çıktım. Ama ondan o denli korkuyordum ki isteğini reddetmeyi göze alamadım. Dolayısıyla içimden gelmese de çabucak şarap kabını ona verdim. Onu elleriyle aldı ve dudaklarına götürdü. Önce denemek için tadına baktı. İçki hoşuna gittiğinden bal kabağının içindekini son damlasına kadar içti ve boşalan kabı fırlatarak attı. Şarabın etkisi çok geçmeden beynini sardı. Ve sarhoş olmasına yetecek kadar çok içtiğinden o da ilkin kendi tarzına göre raks etmekte ve omuzlarımda sıçrayıp durmakta gecikmedi. Sonra zayıf düşerek tüm kasları gevşedi ve omuzlarında düşmemek için dik durmaya çalışarak sağa sola sallanmaya başladı. O zaman ben artık önceki kadar sıkı sıkıya sarılmadığını anlayarak çabuk hareket edip bacaklarının boynundan çözdüm. Ve bir omuz darbesiyle onu birkaç adım öteye fırlattım. Toprakta yuvarlanarak hareketsiz kaldı. O zaman üzerine sıçradım ve ağaçlar arasında bulduğum iri bir taşla birçok kez başına vurdum. Sonunda yerini bulan vuruşlarla kafası ezildi ve kanı derisine bulaştı ve öldü. Tanrı hiçbir zaman ruhuna huzur vermesin. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 12. ayrımın sonu. Sayfa 125.